Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, mühim şeylerle karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta biraz Ermeni meselesini de vesile ederek 24 Nisan'da Joe Biden'ın almış olduğu, söylemiş olduğu soykırım kararından, lafından sonra bu mesele tartışıldı Türk kamuoyunda. Nasıl tartışıldığına baktığımızda zaten öteden beri iki tez vardı. Onlar yeniden canlanmış oldu. Birisi, biz bunu tarih kitaplarına baktığımızda, öğrendiğimizde meseleyi çözeriz. Aslında böyle bir şey yok. Gerçek değiştiriliyor. Gerçeğin peşinde gittiğimizde, tarih kitaplarından bir araya geldiğimizde, arşivleri açtığımızda meseleyi öğreneriz ve bu hallolmuş olur. Bir diğeri de evet, böyle kötü işler oldu ama biz bunu yüzleşirsek bu meseleyi çözmüş oluruz. Bundan kurtuluruz diye bakan iki yaklaşım var. Bu meseleyi birazcık konuşalım istiyoruz. Bu iki yaklaşımdan herhangi birisi mi bizim için çözümdür, yoksa bunun ikisinde de bir yanlış değerlendirme bakış açısı var mıdır ki Cemalettin vardır diyecektir. Evet.
Tanıyorum ben Cemalettin'i. Şimdi benim bu mevzuların ikisini de kendisine vuracağım mihenk taşı işte insan beyni. Yani sonuçta bunlar insani problemler, yani doğayla ilişkimiz, insan dışı tabiatla ilişkimizden çıkan şeyler değil, birbirimizle ilişkimizden ortaya çıkmış ve birbirimizle ilişkimizi etkiliyor olan şeyler. Ve işte biz dediğimiz her birimizde bir netice itibariyle çok basitleştirecek olursak bir beyniz. Bu beyin nasıl işliyordan yola çıkarak baktığımız zaman benim açımdan evet bu tezlerin ikisi de hükümsüzdür. Şimdi çok uzun yıllar bu hadise etrafında her 24 Nisan'da hararetlenme meydana geldiğinde ben de işte sağda solda yazıp çizerken kardeşim açın arşivleri, araştıralım şunun gerçeğini öğrenelim, bu efsane bitsin. Yani herkesin her kafadan, çünkü başka bir ses çıkıyor, herkes başka bir hikaye anlatıyor. Bir tane doğru neyse onu öğrenelim, bu iş bitsin diyor idim. Böyle yazıyordum.
Hatta taraflardan heyet oluşturalım. Tarihçiler, akademisyenler bir araya gelsin. İşte 10 kişi, 20 kişi bir taraftan, bir o kadar da öbür taraftan birlikte aylarca araştırsınlar, arşivlere girsinler, sonucu belirlesinler. Yaklaşımı var idi. Doğru.
Ben de öyle düşünüyordum. Öyle yazıyordum yani. Böyle küstah küstah bunları böyle yazıyordum. Bundan 8-10 yıl, belki işte daha bile kısa süre önce Şükrü Hanioğlu Sabah'ta yazıyordu o zamanlar. Sabah'ta köşesinde yine böyle bir tarihte bu tezi gündeme getirip mealen dedi ki bu işleri tarihçilere ihale edemezsiniz. Bu siyasi bir meseledir. Tarihi bilimsel bir mesele değildir. Siyasi bir meseledir. Dolayısıyla kendi aranızda çözün meselenizi diye bir yazı yazdı ve ben o gün gerçekten yumruk yemiş gibi oldum. Yani çünkü benim genel olarak bu kategoriye giren bütün problemlerdeki ana tezim, bu tür problemlere yaklaşırken kullandığım yaklaşım Şükrü Hanioğlu'nun söylediğiydi. Bunlar siyasi meselelerdir. Öyle bilimsel bir doğrusu vesairesi falan yoktur. Öyle bir şey üzerine bir uzman görüşüyle bir mutabakat sağlanacak gibi bir hikaye kendisi safsatadır. Bunu beklemek de ham hayaldir falan deyip duran birisi olarak yıllarca kendi kendime muhalif olarak münhasıran 1915 olaylarıyla ilgili böyle bir tutum almışım ve o gün fark ettim yani.
Bu zaten genel bir kabul gibiydi Türkiye'de. Hemen herkes aydınların da benimsediği bir tezdi. Bunu bakalım, araştıralım. İşte meseleyi tarihçiler, bilim insanları çözsün deniyor idi. Pek çok aklı başındaki insanın yaklaşımı buydu ya.
Tamam da o yaklaşımı sergileyen insanlar başka hususlarda da, işte ekonomi konusunda da ya da pandemi konusunda da o tutumu sergiliyorlar yani. Ama ben şimdi pandemi konusunda öyle davranılmasının imkansızlığından söz eden bir insan iken, işte ekonomi konusunda öyle davranılmasının imkansızlığından söz eden, yani mesela kaynak tahsisinin öyle yukarıda bir yerlerde birilerinin aklıyla yapılamaz, bunun bilimsel bir çözümü yok filan deyip duruyor iken, bu 1915 olayları ile ilgili olarak bunu söylüyor olmak çelişik bir şey. Bu şimdi bunu aslında beynin işleyişine bir giriş olsun diye de söylüyorum. Yani bu benim açımdan benim bir çelişkim. İlk çelişkim değil, son çelişkim değil. Muhtemelen daha nice çelişkiler var kafamda. Birbirle çelişen nice şey var kafamda. Nice çelişik pozisyon alıyorum bir yığın yerde. Bu da onlardan birisi. Benim açımdan olay böyle. Her birimiz açısından bakacak olursak her birimiz için böyle sayısız çelişki var. Yani bir tane beynimiz var ama o bir beynin içinde böyle birbiriyle çelişen şeyler var olabiliyorlar. O beyin nasıl işliyor da bunlar oluyorlar? Rabb'e bakabiliriz. Ve işte acaba böyle bu işin bir tane uzman görüşüyle uygun bir çözümü olmadığına varabilir miyiz? Şimdi buna bakalım. Ana hatları itibariyle şöyle bir sıra izleyebiliriz.
Ama mesela yüzleşirsek sağaltırız. İşte mesele çözülür yaklaşımı üzerinde de bir iki laf edelim. Çünkü biraz akılcı gibi geliyor. İnsanlar aralarında bir problem yaşıyor ise bir araya geliyorlar, konuşuyorlar problemleri. Kim hatalı, kim nerede, hangi tür davrandı. Birbirlerini anlıyorlar ve meseleyi çözüyorlar. Ve böylece geride kalıyor o aralarındaki problem. Mesela kan davalarında da bu tür bir araya gelip toplu yemek yenerek meselelerin çözüldüğünü biliyoruz.
Şimdi bir araya gelmek, bir araya gelecek özneler varsa o öznelerin bir araya gelmesi ve işte bir yemek yemesine itirazım yok. Ama hani biz şöyle bir fenalık ettik. Bu fenalık için özür dileyeceğiz, işte günah çıkaracağız yani ve işte bu bizi sağaltacak yaklaşımına itirazım var. Bu işler unutarak olmaz, hatırlayarak olur yaklaşımına itirazım var. Dolayısıyla şimdi bu iki hikayeyi de üzerine oturtabilmek için şöyle bir aksa müracaat edebiliriz. Biz öğreniyoruz, bunun sonunda biliyoruz, bildiklerimizi hatırlıyoruz, hatırladıklarımızın bir kısmını unutuyoruz. Bu süreçler nasıl çalışıyor ve bu süreçlerin çalışmasından biz bu hikayelere, yani bu 1915 hikayelerine karşı nasıl tutum alacağımız konusunda veya niye bazı tutumları alamıyoruz, biz niye bu alakasız yerlerde tartışıyoruz konularına girebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi biz bir beyinle doğuyoruz. Basitleştirmek için beyin deyip duruyorum. Aslında bir yani sinir sistemi ve işte bir bilgi sistemiyiz. Bütün bedenimiz aslında son zamanlarda bedenin öğrenme kabiliyeti hakkında da çok yeni yeni şeyler keşfediyoruz. Ama hani ben ana hatlar itibariyle işte bir beyin basitleştirmesi yapayım. Şimdi biz bir beyinle doğuyoruz ve bu beyin bir şeyleri biliyor. Yani doğduğumuz anda bir şeyleri biliyor. Böyle biz gençken var olan bir teoriydi, işte böyle blank slate, boş sayfa olarak doğuyoruz. Sonra işte tecrübelerle bunun üzerine bir şeyler yazılıyor filan gibi bir yaklaşım vardı. Öyle olmadığımızı biliyoruz artık. Yani biz belli şeyleri bilerek doğuyoruz. Mesela neyi biliyoruz? İşte daha konuşmayı bilmeyen, herhangi bir şekilde sosyalleşmemiş bebekler üzerinde yapılan deneyler gösteriyor ki bebeklerde bile belli bir adalet duygusu var. Adalet duygusuyla doğuyoruz yani. Bunları nasıl test ediyorlar? İşte şematik bir takım karakterler, birisi ötekisini hayatı zorlaştırmaya çalışıyor filan, böyle animasyonlar var. Diyelim hayatı zorlaştırmaya çalışan mavi renkli, ötekisi sarı renkli olsun. Hayatı zorlaştırılıyor olan sarı renkli olsun. Sonra çocuklara mavi ve sarı renkli kaplarda maması verildiğinde işte sarı renkli olanı tercih ediyor. Zulme uğrayanın yanında yer alıyor yani, bebek bile. Buna benzer sayısız deney var son zamanlarda. Eğer bu deneyler doğruyu yansıtıyorsa, yani birileri bizi manipüle etmiyorsa, çünkü hani ondan da şüphelenmek için yeterince sebebimiz var. Ama yani ciddi dergilerde yayınlanan bu tür deneyler var ve işte varsayıyoruz. Bu deneyler tekrarlanan deneylerdir. Başka yerlerde başkaları da benzerlerini yapıyorlardır. Yalanlanmadılar en azından benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla böyle bir dizi bilgiyle doğuyoruz yani. Kimin zalim, kimin mazlum olduğunu vesaireyi falan değerlendirebilecek şekilde doğuyoruz. Belki daha bebekken sahip olduğumuzu ölçemiyor olduğumuz birçok başka bilgi şeyine de sahibiz. Yani daha önce konuştuk, işte beynin iki yarısı var. Bu iki yarısının birbiriyle rekabet halinde. Yani demek ki bir şeyi en başta öğrenmeyi bilerek doğuyoruz. Nasıl öğreneceğimizi bir şeyle karşılaştığımızda, işte sobaya elimizi değdirdiğimizde bir daha değdirmemeyi akıl edebiliyoruz. Demek ki sobaya elimizi değdirmekten öğreniyoruz. Bu öğrenmeyi öğrenmedik. O zaten var yani. Nasıl öğreneceğimizi öğrenmedik. Nasıl öğreneceğimiz bilgisi bizde zaten var. Yine geçenlerde başka bir sebeple söz etmiştik. Mesela işte belli bir duyu organından gelen sinyali, yani diyelim ki gözden gelen sinyali işitmeyi yönetiyor olan beyin bölgesine de ileten, oraya da Yani sadece göze değil, görmeyi yönetene değil, işitme yönetene de yönelten bir takım bazı insanların böyle şeyleri var ve işte onlar atıyorum bir kelimeyi gördükleri zaman kafalarında bir takım sesler oluşuyor. Bir takım sesler duydukları zaman bunlar bir takım kelimelere karşı geliyor filan. Bazı insanlar böyle dediğim kaba bir hesapla insanların %4 kadarında bu tür durumlar olduğu söyleniyor. Her birisine farklı olmak kaydıyla. Yani işte 6 rakamını sarı görüyor, 7 rakamını mavi görüyor falan böyle. Ya da işte uzaydaki konumları itibariyle birisinin ötekisinin arkasında önünde görüyor filan gibi özellikler olan insanlar var. Ve bunlar azımsanmayacak bir oranda ama tekrar söylüyorum bunların her birisi farklı farklı. Şimdi buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz. Yani bizim beynimizin devre yapısı öyle olabilirdi ki hepimiz 6 sayısını belli bir renkte görebilirdik. Yani bunun normalinin 6 sayısıyla renkleri eşleştirmemek olması doğru olanın o olduğu anlamına gelmiyor yani. Normali bu. Normal ne demek? Sık rastlanan demek. Yani sık rastlananı böyle. Ama yani insan beyni görünüyor ki, pratik olarak görünüyor, teorik olarak zaten öyle. Pratik olarak görünüyor ki o tür devrelerle de doğmuş olabilirdi. O tür devrelere sahip bir organizasyon da olabilirdi. Ama böyle olmuş. Normali bu. Bu normal olanın, tekrar söylüyorum, doğru olduğunu söyleyecek bir, yani en verimli olanın, en işte bir şey olanın bu olduğunu söyleyebilecek bir veri yok elimizde. Ne o Darwinci bir yaklaşımla ötekisi daha iyi olsaydı o olurdu diyemeyeceksek, yani daha evrimde bir takım tesadüfilikler falanını kabul edecek olursak, ki bence öyledir yani. Bu olmuş olan şey bu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkmış olan bir dünya var. Bu dünyada yaşıyoruz. Bizim kurduğumuz bu dünyada yaşıyoruz. Şimdi bir şey daha var. Biz aslında gerçeklikle herhangi bir biçimde gerçekliği algılama, daha doğrusu algıladığımız şeyin gerçeklik olduğunu söyleme lüksüne sahip değiliz. Yani işte brain in what gibi böyle denetim bir takım şeyleri var. Yani bir insan beynini vücudun dışında bir ortamda yaşatabiliyor olsak ve ona bir takım sinyaller yollasak, o da o sinyallerle kendince aslında içinde yaşamadığı gerçeklik hakkında bir takım kurgular yapıp bir gerçeklik algısına sahip olacak o beyin yani. Biz bir görme işlemi sırasında bile işte görme yetisinin bir takım unsurları, kontrolleri görüyor, algılıyor diyelim. Bir kısmı renkleri görüyor, bir kısmı işte duygusal bağlantıları görüyor vesaire. Buradan bir şey inşa ediyoruz. Gerçekte dünyanın öyle olduğunu söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Mesela arılar bizim bembeyaz gördüğümüz papatya yapraklarına baktıkları zaman başka türlü görüyorlar. Orada birçok renk var aslında. Ama bizim gözümüzün görebildiği renk skalasının dışında o farklılıklar. Yani mor ötesi ya da kızıl ötesi kısmında kalıyor. Dolayısıyla biz onları görmüyoruz ama yani orada bir gerçeklik var ve biz onun bir kısmını bir şekilde algılıyoruz. Ve üstelik de o algıladığımızdan bir inşada bulunuyoruz. Yani şimdi bu kadar temel şeylerde bile olay böyleyken 1915'te ne oldu konusunda oradan buradan bir takım bilgiler gelecek ve hepimizin üzerine mutabık kaldığı bir kanaat oluşacak diye beklemek benim açımdan ham hayal. Yani neden öyle olduğuna geleceğim. Ama beynin yapısıyla biraz daha devam edelim. Yani sonuçta beyin dediğimiz şey aslında işte 10 milyar civarında nöronun trilyonlarca bağlantısından ibaret bir şey. Bu bağlantıları çok büyük bölümü rastsal, tesadüfi yani. Daha doğarken tesadüfi olarak bağlanmış. Böyle hani insandan insana da değişiyorlar. Tesadüfi şeyler, bağlantılar, hatta bu bağlantılar da çok da karmaşık yani işte A nöronu B nöronuna, B nöronu C nöronuna, C nöronu D nöronuna, o da tekrar A nöronuna bağlanıyor. Böyle döngüler de var, looplar da var işin içinde filan. Ve çok basit prensiplerle çalışıyor bunlar. Yani işte eğer şeyi kullanmazsan, nöron bağlantılarını kullanmazsan onlar kopuyorlar. Ama işte aynı anda Wired Together bir prensip de var. Aynı anda harekete geçiyor olan nöronların arasındaki bağlantılar güçleniyorlar filan. Ve mütemadi olarak değişiyor olan bu yapısı, bağlantı mimarisi mütemadiyen değişiyor olan bir şey bu beyin. Pasif değil, durmadan yeni bir şeyleri inşa ediyor ve her aldığı sinyalle durmadan değişiyor yani. Ama o değişmenin kuralları da kendi içinde. Yani hani biz mesela nehri, işte bir nehirden söz ederken işte nehrin yatağı var, içinde akan su var diye bakarız. Böyle bakamayacağımız veya bilgisayardan söz ederken işte donanım var, yazılım diye bakarız. Yazılım var diye bakarız. Böyle bakamayacağımız bir şey değil. Yani o hem donanım hem yazılım. Kendi kendisinde değiştiriyor olan o. Böyle bir şey ve bunun öğrenmeme ihtimali yok. Yani bir beynin varsa mecbursun, öğreniyorsun. Yani her öğrenme dediğimiz şeyi eğer bu bağlantıların kurulması, yıkılması olarak görüyor isek, her durumda hep mütemadiyen öğreniyorsun. Mesele şu, ne öğreniyorsun yani? Öğrendiğin ne? Neyi öğrenmiş oluyorsun ve neden onu öğreniyorsun yani? Yani neden onu öğreniyorsun? Maruz kaldığın şartlar yüzünden onu öğreniyorsun. Bu maruz kaldığın şartların içinde hayatta kalma ve işte başka ne tür güdülerin varsa, yani işte dopamin talebin var, işte haz arıyorsun, acıdan kaçıyorsun falan filan, güvenlik arıyorsun. Bu bütün bunlar senin doğuştan gelirken getirdiğin şeyler. Bu süreç içinde maruz kaldığın şartlara karşı reaksiyonlar geliştiriyorsun. Her geliştirdiğin reaksiyonda bir şeyler öğrenmiş oluyorsun. Yani kalıcı bir plastik bir değişim meydana geliyor. Şimdi böyle çok kabaca bakacak olursak, hani çocukların oynadığı böyle renkli oyun hamurları vardır. Yani öyle bir malzemeden yapılmış bir şey düşün. Ama tam yani işte böyle muhtelif yerlerinde ondan bir küre yapmaya çalışmışsın ve işte parmak izlerin kalmış. Bu her seferinde bir şey yaptığın zaman, bir müdahale daha yaptığın zaman, onu daha düzeltmek için falan bir müdahale daha yaptığın zaman bir yerde, başka bir yerde daha parmak izin kalıyor. Şunu yok etmeye çalışırken burada bir şey çıkıyor falan. Beyin böyle bir şey. Ve şimdi ona yansıtılan ışığın, atıyorum o işte bir de hani yüzeyde ayna gibi olsun onun yüzeyi. Ona yansıtılan ışığın duvara vuran şey neyse senin bilgin o. Ve durmadan o değiştiği için senin bilgin de durmadan değişiyor yani. Bilmek böyle bir şey. Öğrenmek o şeyin yapısının değişimi, bilmek de işte o öğrendiğin şeylerin toplamı.
Peki burada iki ayrı beyin aynı olay karşısında farklı bir şekilde öğrenmiş olabilir.
Kesinlikle farklı öğrenir. Çünkü yani aynı şeyi mesela atıyorum, yani zaten her birimiz kendimiz de bunları yaşıyoruz. Yani sabah kalktım, karınla aran iyi, birkaç gündür sıkıntı çıkmamış, güneş de var ve işte işler yolunda gidiyor iken bir şeye maruz kaldığın zaman onun sende bıraktığı etki aynı şeye, öfkeliyken maruz kaldığın zaman olandan farklı yani. Ona gösterdiğin reaksiyon da farklı, oradan öğrendiğin şey de farklı. İşin enteresan tarafı bu öğrenmeleri zaten o paketin içinde gerçekleştiriyorsun. Yani yeni bir şey öğrendin ve bunu mutluyken öğrendiğin zaman o mutlulukla birlikte paketliyorsun onu. Öfkeli olduğun bir zaman öğrenmişsen öfkeyle birlikte paketliyorsun. Bunu geri çağırırken de, geri çağırdığı da büyük ihtimalle o öfke de geliyor yani hatırladığın zaman. Dolayısıyla birincisi bu zaten. Her birimizde bu olay böyle. İkincisi sonuçta bizim var olanı değiştirmekten başka bir seçeneğimiz yok elimizde. Yani sıfırdan kafamıza göre bir öğrenme yaratamayız. Elimizde bir şey var. Zaten hali hazırda öğrenmek, bir şeyleri biliyor olarak doğmuş olan ve sonra işte annesi ağladığında yanına gelmiş, dolayısıyla ağlaması uzun sürmemiş bebekliği boyunca olan bir çocukla işte annesinden uzakta kalmış bir çocuk, farklı farklı şekillerde o beynin mimarisi farklı farklı şekillerde gelişmiş. Dolayısıyla işte aynı olaya maruz kaldıkları zaman var olanın üzerinde bir değişiklik yapılıyor sadece. Ha şimdi bir dakika, olayın aslı böyleymiş diyemiyorsun yani. Her birimiz hep mevcudun üzerinde bir şey daha değiştirerek öğreniyoruz öğrendiğimizi. Şimdi buradan şeye gelebiliriz yani. 24 Nisan'a gelebiliriz. Şimdi 24 Nisan hakkında evet yani ben de anlatabilirim şimdi. Aslında Ermenilerle Türkler sahiden de bütün diğer kavimlere kıyasla çok daha iç içe yaşadılar. Çünkü Ermeni nüfus Anadolu'nun neredeyse tamamına yayılmış durumdaydı ve fakat hiçbir yerde çoğunluk değildi. Yani 1881 sayımına göre Van vilayeti denen vilayette Osmanlı'nın Ermeni nüfus %51. Bir tek orada %51'i buluyor. Ama onun dışındaki hiçbir yerde çoğunluk değil ama her yerde var neredeyse. Arnavutluk'ta yok, belki Bosna'da yok falan ama yani kalan hemen her yerde var. Ve evet, aralarındaki hukuka itibariyle bakıldığında işte diğer kavimlere kıyasla Ermenilerle Türkler arasındaki sıkıntılar daha da az falan filan böyle gelmiş uzun süre. Ama şimdi ondan sonra bir tarihteki dataya baktığımız zaman görüyoruz ki bir yerde bir şeyler hararetlenmeye başlamış. Şimdi bu olaya şöyle bir bilgiyle bakıyor isen ya kafanda, senin zaten var olan bilgi şuysa, bizim başımıza bir şey geliyorsa mutlaka birileri getiriyordur. Bize birileri içeriden bir takım arızalar çıkarıyorsa mutlaka dışarıda bunu bize düşman olanlar kullanıyordur gibi bakıyorsa, işte o zaman bakıyorsun bu hareketlenmeleri kim kışkırttı? Biliyorsun yani orada Ruslar var, burada Fransızlar var falan. Ama hikaye şöyle bir şey, yani aynı zamanda orada Ruslarla Fransızlar da rekabet halinde, İngilizlerle Fransızlar da rekabet halinde gibi gibi. Aynı hadiselere şöyle bakıyor isen, ya zaten o sırada dünyanın her yerinde ve Avrupa'nın hemen her yerinde zaten buna benzer, bizim içimizi karıştırıyorlar denenlerin içinde de İngiltere'de de işte İrlandalılar, Galler vesaire falan arıza çıkarıyorlardı. Dönemin ruhu, her unsurun ya bir dakika ben kendi kaderimi kendim tayin edeceğim ruhu idi ve evet bu Osmanlı'da da karşılığını bulmuş idi. Çünkü diye işte eğitim şöyle yaygınlaşmıştı Abdülhamit zamanında falan filan diye baktığı zaman bu sefer aynı hikayeye başka türlü bakıyorsun yani. Başka bir şey yani o datayı öğrendiğin zaman oradan başka bir şey öğrenmiş oluyorsun. Buna şimdi şeyi ekleyelim. Neydi Osmanlı'nın sıkıntısı? İşte Bulgaristan'da, Romanya'da, efendim işte Yunanistan'da isyanlar baş göstermişti ve gayrimüslim ahali kendi kaderini tayin etme iddiasıyla belli bir mesafe kat etmişti muhtelif kavimler. Ve bu işte evet tamam, bu gayrimüslimlerle zaten bir bizim kan doku uyuşmazlığımız var filan gibi bir bilinçle bu olaya pozisyon alıyor, kalkanlarını buna göre konumlandırıyor idi Osmanlı derken 1912 yılında Arnavutlar isyan etti. Şimdi Arnavutların diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar tuhaf bir durumu da var. Onlar hem Müslümanlar, hatta ibadetlerini Türkçe yapan Müslümanlar, yani ana dilleri Türkçe olmadığı halde ibadetlerini Türkçe yapan Müslümanlar ve üstelik öyle çok da diğer coğrafyalara yayılmış da değiller de onlar ayaklandılar. Yani şimdi onları kim ayaklandırdı konusunda da bir şeyimiz yok, hikayelerimiz yok. Yani onları kışkırtan eden filan falan da olmadı. Şimdi buradan bakınca ne görünüyor? Böyle bakınca ne görünüyor? Yani İstanbul işte çeperlerde oraları kontrol etme kabiliyetini ciddi ölçüde kaybetmiş. Şimdi daha önce işte 1890'larda zaten bir Ermeni katliamı diyebileceğimiz bir şeyler var. 1909'da Adana'da Ermeni ayaklanması var. Adana'nın kendi özel durumları var falan filan. Şimdi bunlarla birlikte, hepsini birlikte ele alırsak gördüğümüz tablo, devlet hükmünü, yani bu adaletse adalet, korkuysa korku, her neyse kendi coğrafyasına taşıyabilecek imkanları, kabiliyeti kaybetmiş. Kaybetmiş olduğu olması anlaşılmaz bir şey mi? Anlaşılır bir şey. Yani
zaten uzun bir süredir zayıflamaktaydı. Diğerleri, evet. Diğer ülkeler daha da güçleniyorlardı. Ekonomik ve askeri olarak Türkiye, Osmanlı zayıflıyordu ve geriledi. Gerileyince de orada yaşayan insanlar başlarının çaresini arama yoluna gitti, başvurdular. Sonuna kadar seninle birlikte kalmak yerine kendilerine yeni bir çıkış aramış oldular ve buldular da.
Ha şimdi orada yine ihmal ediliyor olan şeyler, şöyle şeyler de var mesela yani. Ermeniler kendilerini Osmanlı'nın sahiplerinden, ortaklarından olarak görüyor. Dolayısıyla şimdi kendi başlarına bir çözüm aramıyor olabilirler miydi? Olabilirlerdi ve öyle Ermeniler de var. Yani sonuçta bütün bu hikaye boyunca meşrutiyetten sonra 4 tane Ermeni partisi var. Bunlar birbirleriyle rekabet halindeler. Yani her birisinin dünya tasavvuru da ayrı, yaşanan problemlere çözüm önerileri de ayrı. Yani böyle Ermeniler deyince de...
Hepsi bir bütün değildi.
Yekpare bir şeyden söz etmiyoruz yani.
Arnavutlar da bir bütün değil, Bulgarlar da bir bütün değil. Kendi aralarında hepsi bir parçası. Sırplar bile öyle yani o dönemde de.
Hayır zaten Türkler de değil yani. Müslümanlar da değil yani. İttihat Terakki ile işte muhalifleri arasında da görüş farklılıkları var. Ama şimdi burada böyle hikayeyi çok renkli kılıyor olan başka bir takım şeyler var. Yani işte bu İttihat Terakki'nin başından itibaren neredeyse Müslümanlar kadar o dönem itibariyle Osmanlı nüfus kayıtları, nüfus sayımları ve nüfus kayıtları işte Müslümanlar işte ondan sonra diğerler işte Ermeniler, Rumlar falan diye gittiği için hani Türk, Arnavut, Kürt falan diye ayrımlar yok yani. Müslümanlar var. Şimdi o İttihat Terakki'de Müslümanlar kadar hisse sahibi neredeyse Ermeniler. Yani o Jön Türk hareketinin falan temel şeylerinden birisi Ermeni Asabiyesi yani. Bu muhtemelen işte dediğim gibi şeyden kaynaklanıyor. Yani bak ne güzel mevzu böyle oldu şimdi. Muhtemelen demek zorunda kalıyorum çünkü evet şurada şu datayı falan bilmiyorum. Bilmiyorum insanları yani. O insanların herhangi birisini tanışsaydık, o döneme, o tarihe gitsek ve o insanlarla tanışsak bile bilemeyecektik. Yani adam kendisi kendisinin o ruh durumunda neden olduğunu bilmiyor. Ben şimdi niye bu ruh durumunda olduğumu anlatmaya kalksam ben bilmiyorum yani. Çünkü dediğim gibi bu mütemadi bir öğrenme süreci, sürekli değişiyor olan şeyleriz ve bunların çoğu bizim bilincimizin dışında gerçekleşiyor. Benim şimdi iki arkadaşım var, karı koca, hanımefendi, psikiyatrist, durmadan bilinçaltı, bilinç dışı falan bir şeylerden söz ediyor. Kocası beyin cerrahı, o da takılıyor. Diyor ki ben şu kadar kafatası açtım, hiçbirinde bilinçaltı, bilinç dışına rastlamadım. Şimdi ama var yani orada bizim bilincim, yani bizim kontrol edemediğimiz, yani bizim kontrol edemediğimiz, biz oyuz zaten, o kontrol edilemiyor olan. Yani o işte alt beyinde olup bitiyor olan birçok şey var ve onların uzantısı olarak, yansıması olarak bir takım reaksiyonları gösteriyoruz. Şimdi sen eğer düşmanca davranıyor olan Türklerin arasında yaşayan bir Ermeniysen başka tecrübelere sahipsin ve bunun senin bilinçaltında biriktirdiği başka şeyler var. Bunların da neden olduğunu bilmiyorsun çünkü sen zannedersin ki zaten bütün Ermeniler o şartlarda yaşıyorlar. Ama çok dost Türklerin arasında yaşamış olan bir Ermeni'nin gösterdiği tavra anlam veremezsin. Derse ki işte işbirlikçidir filan. Çünkü kendi kodlarınla bakarsın. Dolayısıyla şimdi aslında hiçbirisi kendi şeyini bilmiyor iken bizim o insanlarla aynı çağda yaşıyor olsaydık, onların niye böyle davrandıklarını zaten muhtemelen biliyor olacaktık. Ve işte ben de şimdi muhtemelen diyorum ki hani çok sahiden iç içe geçmiş olmasından. Arnavutlar orada uzaktalar. Rumlar nispi olarak kendi bölgelerinde yoğunlar falan. Ama Ermeniler hakikaten hemen her yerdeler. Dolayısıyla yani şimdi burada balığın içinden kılçığı çıkartmak diye bir şey gerekiyor ve bu imkansız geliyor olabilir yani.
Çok iç içe geçtiği için bunu ayrıştırmak, farklılaştırmak zor ve o yüzden de sürekli faturayı birbirimize kesiyoruz.
Hayır, aslında o dönemde Ermenilerin diğer kavimlere kıyasla, Bulgarlara, Yunanlılara vesaireye kıyasla başka strateji izlemeleri, oyunun içinde oyun kurucu olarak yer almayı tercih etmelerin arkasına yatan şeylerden bir tanesi bu olabilir. Tekrar söylüyorum, muhtemelen bu olabilir yani. Ama şimdi biz kendimizin hangi durumda niye böyle pozisyon alıyor olduğumuzu bilmezken başkalarınınkini de ancak böyle ihtimaller dahilinde anlayabilir iken bundan 100 yıl önce ortaya çıkmış olan bir şeyde şu neden olmuş, birisi bize anlatacak da onu anlayacağız, gerçeği yakalamış olacağız. Yani bu yanlış, bu ham bir hayal. Biz onu yakalayamayız. O bitmiş gitmiş yani. O insanlar onları yaşamışlar. Bana şimdi şunu anlatsın birisi mesela yani. Yani işte bir Ermeni mebus var, Zorap. Rivayet o ki yani işte ilk 24 Nisan tutuklamaları yapılıyor ve Zorap yani bak bu işi sarpa saracak filan diye mecliste ve Talat'la filan da dost. Bir yandan mecliste bununla uğraşıyor. Yani hükümette birilerinin bir şeyleri başka türlü yapmaya razı etmeye uğraşıyor. Bir yandan Ermeni komitacıları zapt etmeye çalışıyor filan. Şimdi Haziran başlarında yanlış hatırlamıyorsam rivayet o ki bunlar Talat'la ikisi işte oturup iskambil oynuyorlar. Sonra işte ayrılıyorlar. Herif evine giderken tutuklanıyor. Çünkü Talat bir gün önceden onun tutuklanması emrini imzalamış yani. Ama işte o gecede oturup onunla iskambil oynuyor. Bunu yani Talat'ın kafasının içine neler geçiyordu? Ruhundan neler geçiyordu? Buna niye ihtiyaç duydu? Şimdi efendim işte Erdoğan gürledi yine yani öyle her yerdeki Ermenilere tehcir uygulanmadı. Sadece işte çetecilere ve cephe gerisine tehdit oluşturabilecek olanlara uygulandı falan filan diye geyikler anlatıyor. Öyle olmadı yani. Yani milletvekilini de tutukladın yani. Son derece barışçı bir pozisyon almış olan ve belki de hani Ermenilerin kontrol edilmesi için, daha sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi için çok enstrümantal olabilecek bir adamı da, birçok adamı da böyle tutukladın. Kaldı ki yani yine çok dramatik bir hikaye var. Kütahya valisi tehcire riayet etmiyor. Neydi adamın adı? Faik Ali Ozansoy. Kütahya valisi ve tehcire riayet, tehcir emrine uymuyor. Şimdi Kütahya'dan niye tehcir ediyorsun kardeşim? Yani orada ne cephesi var yani?
Evet yani.
Besbelli ki bambaşka şeyler var ortada ve şimdi bunları saydık. Aa bak, gerçeği yakaladık, oldu mu? Bilmediğimiz başka birçok şey var da bilmediğimizi bilmiyoruz.
Şimdi belki de bu geri çekilmenin, işte Balkanları kaybetmiş olmanın, giderek küçülmüş olmanın bir gerekçesini bulmak lazım. Neden bu kadar zayıf düştük? Bir şey izah etmeniz gerekiyor. İşte kim? Arnavutlar isyan etti. Bulgarlar isyan etti. İşte Sırplar isyan etti. Tamam, Ermeniler de bak burada bize isyan edebilirler. Onlar da diyor biz şimdi tedbir alıyoruz da diyebilir.
Ha yok, Ermenilerin, bir takım Ermenilerin İsyan sahiden çok benzersiz vahşetlerine dair sayısız belge ve bilgi var. Bir Amerikalı general, Amerika adına görevlendirilmiş olarak Türkiye'ye gönderiliyor olaylardan sonra, savaştan sonra, yani 1919'da.
Harbord, General Harbord.
Evet. Yani onun çok teferruatlı raporu var ve o raporda
da... Hulusi Akar doktora tezini bunun sonuçları üzerine yapmış. 1600 sayfalık bir rapor yazmış Amerika'ya döndüğünde. Onun bu seyahati, ziyareti ve sonuçları üzerine bir doktora çalışması İngilizce olarak vermiş.
Evet ya, yani orada aman abi bu işe araya girmeyin. Ermenilere de herhangi bir cesaret vermeyin falan filan diye Amerikan hükümetine telkinleri var yani. Çünkü yani orada da bir takım bilgiler var. Onun dışında yani bizzat Ermeni kayıtlarında Ermenilerin yaptıkları insanlık dışı, bazı Ermenilerin yani yaptığı insanlık dışı katliamlar var. Orada besbelli şu görünüyor yani, bu savaş bitecek. Ya yani bir kıyamet döneminde yaşıyoruz. Tıpkı şey gibi bu. Yani Yugoslavya'nın parçalanmasındaki gibi yani. Yani şimdi yaptık. Şimdi bu toprakları etnik temizliğe uğrattık. Yani Müslümanları şimdi öldürdük ve bu ölenler sebebiyle hayatta kalanların da tediş yüzünden kaçmasını sağladık. Buralar bizim olacak. Yani bu hengamede bunu başarabilirsek başardık gibi bir ruh durumu var yani.
Ermenilerin bazılarında var.
Bazı Ermeni, o partilerden bir tanesinin zaten başlangıçtaki tezi de böyle bir şey. Sonrasında da yani arada bir parantez var. Orada işte İttihat Terakki ile meşrutiyetin ilanıyla falan böyle bir tamam şimdi yeni bir Osmanlı kurabiliriz hayali var. Sonra bu olmayacak noktasına varıp yeniden eski stratejilere dönüyorlar. Şimdi ama şunları bilmiyoruz. Zaten o insanlar
zaten hep böyle olurdu yani, herkes bir tek bütün olması beklenmez. Bir kısmı karşı tarafta olacak, karşı bir tezi savunacak. Bir kısmı sana saldıracak, bir kısmı senin yanında yer alacak. Bir kısmı tarafsız duracak, bir bakalım sonuç ne olacak falan diye. Yani bunlar yaşadığımız tarihin içerisinde olan şeyler.
Ha şimdi burada şunları bilmiyoruz yani ve asla öğrenemeyiz. Yani tarihi ne kadar bütün arşivleri açsak vesaire şunları bilmiyoruz yani. O vahşeti yapan Ermeniler acaba 1894-96 arasındaki katliamlarda annesini babasını kaybetmiş ya da çocuğunu kaybetmiş. Çünkü orada büyük ölçüde Ermeni gençlerine yönelik bir operasyon yapıyor devlet. Şimdi senin başına yani hiçbir suçun günahın yok iken, hiçbir suç işlememiş iken ve devlet katında da işte bir takım tasavvurların da yok, apolitik biri iken. Çünkü apolitiklik o tarih itibariyle çok daha baskın bir şey. Yani çünkü politikaya müdahale etme şansın neredeyse yok yani. Bugünkü kadar bile yok. Yani bugün bile müdahale edemiyoruz ve o gün hiç yok. Dolayısıyla işinde gücünde bir adam iken, sırf Ermeni olduğun için sana bir şeyler yapılmış ise, kardeşin öldürülmüş, baban öldürülmüş ya da oğlun öldürülmüş ise, bunun sende yol açacağı travmanın nerede, hangi vahşete sebep olabileceğini tahmin edemeyiz. O vahşeti mazur görebiliriz manasında söylemiyorum. Ama yani bunları bilemeyiz yani. Hani bileceğiz de, ha şimdi tamam defter temize çekilecek, bileceğiz. Herkes de bunda, aa öyleymiş ya, tüh tüh bak ben yanlış biliyormuşum gibi. Böyle bir dünya yok yani. Bunları bilemeyiz, bilemeyeceğimizi bilerek bakmamız gerekiyor. Bu iş tarih bilimiyle, tarih bilgisiyle falan çözülebilecek bir iş değil. Zaten öyle bir şey yok. Bu doğrudan doğruya bir siyasi mesele. Müzakereyle çözülecek. O dönemde böyleymiş. Teknik olarak günlük politikada bir şey olmasa da siyasi mücadeleymiş. Yani güç mücadelesiymiş. Özel olarak savaş şartları nedeniyle tam anlamıyla katıksız güç halini almış. Yani işte öyle politik yollarla uzlaşma arama vesaire falan gibi işleri yapmaya çalışanların kendileri de kafaları taşla ezilerek öldürülmüşler yani sonuçta. Yani işte zorat gibiler. Sonuçta ama bu bir güç mücadelesiymiş ve bu güç mücadelesini Osmanlı Devleti'nin aygıtına sahip olduğu için Türkler Ermenilere karşı kazanmışlar. Ha burada Ermeniler üzerinden birileri Osmanlı'ya zarar vermek için oyunlar oynamış mıdır? Oynamıştır ya. Sen de oynamışsın zaten. Yani sen de şimdi gidip Sırbistan'ı kontrol ederken Sırbistan'ın vergisini İstanbul'a aktarmak için yaptığın şey ne? Oradaki Sırbistan'daki bir takım aileleri yanına alıp onlara bu işten pay verip filan yani sen bunu Sırbistan'da yapıyorsun da elin Fransız'ın niye gelip Adana'da yapma? Yani daha doğrusu tabii ki yapmasa iyi olacak da yani yapar kardeşim. Sen elinde imkan geçtiğinde bunu yapıyorsun. O da onu eline imkan geçtiğinde yapacak. Esas mesele ne burada? Yani sen sana bunu yapmayı akıl edemeyecekleri kadar güçlü olman gerekiyor. Yani güç derken bu ille de kaba güç, ille de silahlı güç manasına gelmiyor. Zaten de silahlı güçle ancak bunu çok kısa süre için sürdürebilirsin. Aslında silahsız bir güce ihtiyacın var. Yani yumuşak güce. Yani politikaya. Yani işte menfaatleri doğru paylaştırmaya vesaire falan. Şimdi öyle bir döneme gelmişsin ki dönemin ruhu itibariyle dünya alt üst oluyor. Yani Birinci Dünya Savaşı daha önce konuştuk çok zaman önce. Yani İtalyan fütüristlerinden işte Enver'e kadar herkesin böyle neredeyse iştiyakla beklediği bir savaş. Dünya tarihinde benzeri yok. Dünya tarihinde o tarihe kadar hani böyle savaş dediğin başa geldiği için katlanılan bir şey. Birinci Dünya Savaşı resmen böyle özene bezene inşa edilen bir şey ve işte orada Saraybosna'da birisi bir suikast yapınca da el bombasının pimi çekilmiş oluyor. Çünkü bütün dünya zaten
hazır.
Bir savaşa gidiyor olduğunu biliyor yani. Çünkü savaşsız çözülemeyecek kadar çok birikmiş problemler. Bu bütün dünya için böyle yani. Bu kadar alt üst olmuş olan bir dünyadan söz ediyoruz. Ve bunu böyle o dünyada herkesin neyi neden yaptığını deşifre edebileceğimiz gibi bir takım ham hayallere sahibiz. Herkes hayat memat meselesi içinde ya. Herkes yani. Ölüm kalım savaşı o ve yani adı işte savaşa son verecek savaş olarak konmuş bir şey. Ama tam kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı. Şimdi o günün şartlarında bile bu işin gerçeklik hakkındaki bilginin herkes tarafından biliniyor olmasıyla çözülme imkansız. Herkes biliyor ne olduğunu yani. Herkes kendi açısından ne? Yani Kayseri'deki bir Ermeni tüccar mesela biliyor şimdi lan bu hengame büyürse ve buradan böyle bir takım katliamlar şunlar bunlar çıkarsa ben İstanbul'a pastırma yollayamayacağım. İşte bu şeyi sürdüremeyeceğim. Dolayısıyla pozisyonunu yani o da işte etraftan gelen bilgilerle bir şeyler biliyor ve bu pozisyonunu buna göre alıyor yani. Ama öteki tarafta işte Van'da muhtemelen işsiz güçsüz bazı Ermeni gençleri aa şimdi biz bu Türkleri buradan sepetlersek, öldürürsek veya kaçmalarına sebep olursak bu topraklara otururuz ve İstanbul bize bir şey yapamaz yani çok uzak yani. Yapamaz dediği zaman haklı çıkıyor mu? Yapamıyor yani. İstanbul yani daha önce tehciri nispi olarak belli bir performansla Adana olaylarından sonra falan filan belli bir performansla ve orada düzeni yeniden sağlamak için belli bir performansla yapabiliyordu olan Osmanlı işte 1915'te bunu yapma kabiliyetini tamamen kaybetmiş. Savaş sebebiyle yani. Zaten savaşta. Ya savaşmayı bile beceremiyor. Nerede kaldı ki bu tür şeylerle baş etsin? Yani ayrıca şunları da görmek gereken nerede savaşıyor Osmanlı? Yani Balkan'da savaşıyor. Çanakkale'de savaşıyor. Trablusgarp'ta savaşıyor, Hicaz'da savaşıyor, Kafkasya'da savaşıyor. Yani bugünün teknolojisiyle, bugünün bir süper gücünün bile göze alamayacağı kadar çok cephede o günün teknolojisiyle savaşıyor. Şimdi burada böyle kimisi bu gerçeği en öne koyuyordur. Anlatabiliyor muyum derdimi? Kimisi, ya kardeşim devletsen suçu işleyenle işlemeyeni ayırt edeceksin filan gibi bugün bile çok tartışmalı olan bir şeyleri hesaba katıyordur filan falan. Ama herkesin öncelikleri başka. Aynı datayı herkesin önüne koyduğun zaman aynı sonuca varmazlar yani. O zaman da varmazlardı. Bugün varılması hepten imkansız. Dolayısıyla bu hikaye böyle arşivleri açmakla filan dedim. Arşivler açılsın tabii ki. Ama şunların da yapılması gerekiyordu ve yapılmadı. Ben buna yazıklanıyorum. O günleri yaşamış olanları biz kaybettik artık. Halbuki işte bundan 8-10 sene önce, 20 sene önce o insanların bir kısmı yaşıyorlardı. Ve biz hani bu işlerle, bu konularla daha serin kanlı ilişkiler kurabilen bir toplum olabilseydik, o insanları konuşturup, iki taraftan da, insanları konuşturup, hatıralarını derleyip, bunlardan filmler yapıp, romanlar çıkarabilirdik filan. Ama bunları yapamadık. Şimdi şunlar başladı. Yani ben de bir tanesi oğlum yani. İşte aslında annesi veya babaannesi o tehcir sırasında öksüz yetim kalmış kız çocuğu olan birileri onların hatıralarından yola çıkarak bir şeyleri anlatan romanlar vesaireler falan yazmaya başladılar. Ama tabii bu ikinci elden, üçüncü elden şeyler ne kadar gerçekçi onu bilmiyorum. Bir de şey yani orada o insanların bunları hikayeleştirme kabiliyetleri falan da çok yüksek olmayabiliyor yani. Dolayısıyla burada biz hem bizim tarihimiz açısından hem insanlık tarihi açısından bir dizi bilgiyi, insani bilgiyi yani arşiv bilgisi değil. Yani şu kadar Ermeni öldürüldü, bu kadar Türk öldürüldüğü değil yani. Hangi trajediler yaşandı, hangi şartlarda yaşandı, bu tür bilgileri kaçırdık. Benim dedem muhacir, annem babası ve işte Rumeli'den, Bulgaristan-Romanya arasındaki bölgeden 93 Harbi'nden sonra kaçmak zorunda kalmış. Yani etnik temizlik sadece Türkiye'de Ermenilere karşı yapılmamış. Daha önce işte yani Balkanlardan 1 milyon Türk, Müslüman diyelim, göçmek zorunda kalmış Anadolu'ya. Kimileri daha yüksek değerler veriyor, kimileri 500 bine kadar düşürüyor. Ama yani ama şunu görüyoruz şimdi Ermeniler bu topraklarda, bak işte biz de bu topraklarda, dedelerimiz bu topraklarda doğmuş, şimdi var mı onların torunları diye soruyorlar. Tamam ya, Bulgaristan'da, Romanya'da, Makedonya'da da Türkler yok, Müslümanlar yok. Yani bu, tekrar söylüyorum, bunu şeyi meşrulaştırmak için, 1915'te yapılanları meşrulaştırmak için kullanmıyorum. Ama yani bu işlerin nasıl bir tarih, hangi tarih döneminde yaşandığı konusunda işaret olsun diye söylüyorum. Şimdi benim dedem Emirdağ'a yerleştirilmiş. Afyon Emirdağ'a yerleştirilmiş. Göçten sonra ailesi yani. 1915'te Çanakkale'de savaşmaya başlamış. Hicaz'a yollanmış. Çanakkale'deki hadise tamamen erdirildikten sonra Hicaz'a yollanmış. Hicaz'da esir düşmüş. Esir kampından kaçmış. Dönerken böyle bitlenmiş. Çok insanlık dışı şartlarda dönerken işte Suriye'de şeylerle karşılaşmış. Komşularıyla karşılaşmış. Ermeni, yani komşu dediğim komşu köyün ahalisiyle karşılaşmış. Ermeniler işte tehcirli oraya gitmişler ve işte dedeme acımışlar haline. Yani kendileri himmete muhtaç ama sonuçta dedemin haline acımışlar. Onun işte bitlerini ayıklamışlar. Karnı doyurmuşlar falan filan. İşte dedem mesela bunu anlatmıştı. Yani devlet Afyon Edirdağ'dan birilerini sürüyor Suriye'ye, Suriye çöllerine. Onlar o devletin adına işte Hicaz'da savaşmış olan üniformasından kalıntılarıyla dönmeye çalışan Müslüman dedeme yardım ediyorlar yani. Çünkü dedem de onlara bilmem ne tarihte ne yardımlar yapmıştır falan filan. Ya şimdi oradaki o ruh durumlarını, o insanların o ruh durumlarını anlatan hikayelerimiz, filmlerimiz vesaire olsaydı demeye çalıştığım, bugün çok daha donanımlı olurdu. Yani burada İnsanlardan söz ediyor olduğumuzu, işte o benim hani böyle beyin üzerinden falan anlatmaya çalıştığım hikayeyi. Ya bak kardeşim, bu ruh durumu hangi şartlarda oluşmuş falanı böyle doğru düz anlatabilen insanlar sinemacılar, romancılar falan bunları anlatsaydı çok daha donanımlı olurdu diye düşünüyorum. Arşivlere ihtiyacımız yok ama sanata ihtiyacımız var diye. O dönem bu iş bir siyasi meseleydi, şimdi de siyasi mesele. Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti şikayet ediyor Erdoğan, herkes gibi. Orada bir Ermeni lobisi Amerikalıları, Amerikan başkanlarını rehin alıyor filan böyle söyletiyor. Evet böyle oluyor. Orada bir Ermeni lobisi var ve ısrarlı bir biçimde yıllardır bunun kavgasını veriyorlar. Şimdi buradan sonra başka bir çıta koyup onun üzerinden atlamaya çalışacaklar. Yani senin devlet olarak ya onları bu işi yapmaktan alıkoyacak kadar güçlü bir siyasi hamle yapman gerekiyor. Böyle arşiv açmak falan değil. Ya da hep bugüne kadar yaptığın gibi maçı berabere bitirmeye çalıştın. Sen de siyasi hamleler yaptın. Yani öyle değil mi? Siyasi hamleler yaptım ve maçı uzatmaya götürmek. Şimdi çözümsüzlüğe götürmek yani. Yani bu problemi anlamak, sen bu problemin tabiatını anlamak zorundasın. Devletsin sen. Bu problemin tabiatı siyasi. Arşivi açmakla çözülmez. Siyasi olarak bu problemi çözmen gerekiyor yani. Bir çözüm bulman gerekiyor. Yaratıcılık
şimdi,
gerekiyor.
Şimdi siyasi olarak çözmen gerekiyor ama tek tarafı yok. Bir tarafın siyasi hamlesi ya da çözme çabasıyla sorun çözülmeyebilir. Karşı tarafında belli bir şekilde aynı tarzda bir siyasi davranması lazım. Onun da bu işin bir siyaseten çözülüyor olduğunu bilmesi, benimsemesi, içselleştirmesi gerekiyor.
Olayı böyle formüle ettiğinde eğer bunlar karşılıklı halinde olacaklarsa ya ondan çok daha güçlü olman gerekiyor ya da karşılıktan çıkartacaksın bu işi. Yani o neyse bu işi senin aleyhine kullanıyor olanın kullanmasını istemesi, kullanmayı istemekten vazgeçmesi için uygun siyaseti üreteceksin. Yani neyse bu. Ben burada bunu oturup kendi başıma bak şöyle yapman gerekiyordu falan desem bu çok haddini aşmak olur. Tamam ama devlet bu konuda işte başından itibaren ya orada gerçekler var. Kardeş bu gerçek işi değil. Bu iş siyaset işi ve sen senin siyasi hasmınla ya durmadan bu mücadeleyi yapıp başkalarına açık vereceksin. Yani Amerikalılara, Fransızlara açık vereceksin. Sen şimdi Ermenilerle yenişemediğin, Ermeni diasporasıyla yenişemediğin durumda ne oluyor? İşte o zaman senin yaran açık. Gelip kaşıyorlar. Sana helikopter satıyorlar. İşte sana şunu yaptırıyorlar falan. Öyle mi? İşte bu duruma düşmek istemiyorsan ya o Ermeni diasporasının bu mücadelesini imkansızlaştıracak bir şey yapacaksın. Neyse o. Veya o Ermeni diasporasının bunu yapmayı istemekten vazgeçirecek bir şey bulacaksın. Neyse o. Şimdi bunların hiçbirisine kafa yormayın. Ve kimseye kafa yordurmayın. Çünkü orada arşivler var. Bu işin doğrusu şu falanlarla kendi kendimize propaganda yaparak şeyle konuşmuşlar İlber Ortaylı'ya. Bu da işte Türk'ün Türkiye propagandası deyip azımsanıyor. Halbuki gerçekten anlat. Ya anlatın kardeşim gerçekleri. Anlatın tarihçisini, arşivleri aç. Çözemezsiniz problemi. Yani bu şu tekrar söylüyorum. Bu şu manaya gelmiyor. Yapmayın bunu demiyorum. Yapın. Problemi çözmek burada olmaz. Başka alanda. Yani top İnönü stadında biz Fenerbahçe stadında koşturuyoruz yani. Anlatmaya çalıştığım hikaye böyle bir şey. Burada gol olmaz yani. Çünkü top öteki statta. Şimdi gelelim hatırlamak ve unutmaya. Yani öğrendik, bildik, bunları hatırlıyoruz. Yeri geldikçe bir şeyleri hatırlıyoruz. Hatırladığımız şey aslında kaydettiğimiz şey değil. Daha önce konuşmuştuk onu. Her hatırladığımızda değiştiriyoruz. Yeniden o yeniden inşa ediliyor yani her seferinde. Ve bizim makinemiz bu yani. Böyle bir makinemiz var. Ermeni meselesini her hatırladığımızda 1915 her hatırladığımızda onu yeni bilgilerle harmanlayıp yeniden inşa edip yeniden kaydediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Ve sadece 1915 meselesiyle ilgili değilmiş. Her konuda olay böyle. Buradan şimdi bunu unutmayalım, hatırlayalım ve işte utancımızı da dile getirelim. Hikayesi de abeste iştigal. Asıl marifet unutulmasını sağlamakta. Çünkü bu sahiden utanılacak bir şey. Herkes için utanılacak bir şey. Yani insan türüne mensup olan herkes için utanılacak bir şey. Bunu unutmak, unutabilmek en önemli sağaltım aracıdır. Lokman Hekim'e mal edilir bir motto var. Ben çok geç yaşta öğrendim ama onu bilmeden de öyle davranıyormuşum zaten sonradan fark ettim. Sana yapılan kötülüğü ve senin yaptığın iyiliği unutursan sağlıklı ve uzun yaşarsın dermiş Lokman Hekim. Her birimiz sayısız haksızlığa, kötülüğe vesaireye falan uğradık. Benim hayatımda bu kendisine yapılmış haksızlıkları unutmayı beceremeyen iki tane insan oldu çok yakınım. Yaşadıkları acının ve o unutamama yüzünden felç olma halinin ne kadar acıklı olduğunu birinci elden şahit. Bunların bir tanesi unutamadığı için çok mütesir oluyordu. Yani unutabilmeyi istiyordu da beceremiyordu. Ötekisi üstelik bir de şehvetle, unutmamayı şehvetle savunuyordu yani. Yani çok haksızlığa uğradığını hatırlayıp kendi kendisini meşrulaştırıyordu. Ya bu buradan bir hayat çıkmaz. Çok acıklı bir şey yani. Bunu unutabilmeniz...
Sürekli o anla yaşıyorsun. O anın, ruhun, o atmosferin dışına çıkamıyorsun. Bu kötü bir şey.
Evet, her şeyi zehirleyen bir şey o yani. Dolayısıyla ben Tafiter'le akşamda yazarken de başka bir vesileler yazıyorum. Aynı şeyi yazmıştım. Kardeşim bunu unutalım yani. Unutabiliyor isek ancak yenisini yapabiliriz.
Ama şimdi, başkaları hatırlatıp duruyor sana. Sen unutacaksın ama.
Tamam, biz unutacağız. Ermeniler bizim unutmamız kesmiyor, yetmiyor. Kesmiyor, sen demin güzelce meseleyi ortaya koydun. Bu işin iki tane tarafı var. Bu işin iki tarafı var. Yani aslında çok tarafı var yani. Ama Ermenilerin bunu unutmasını sağlamadan, yani bu konuda Grant Dink'in başını derde sokuyor olan yazı aslında son derece öğretici bir yazıydı. Yani bunu unutamıyor olmalarının, Ermenilerin bunu unutamıyor olmasının Ermenileri nasıl zehirliyor olduğuna yazmıştı adamcağız. Şimdi sen Hrant Dink'i koruyamıyor isen, yani Ermeniler de hani ya bunu unutalım diyen Ermeni'yi sen koruyamıyorsun. Ermeniler ya ben bunu unutalım diyen de vuruyor bunlar, temizliyorlar, ortadan kaldırıyorlar. Hepten unutmayacaklar yani. Hikaye böyle bir hikaye. Burada karşılıklı birbirimize sağaltıcı şey yapacaksak unutmamızı sağlayacak şeyleri bulmamız gerekiyor. Demeye çalıştığım şey bu. Tekrar söylüyorum, bunların böyle hazır formülleri yok. Ama şu formül kesin yanlış. Yani neyin doğru olduğunu bilmiyorum. Yani hangi formülün doğru olduğunu bilmiyorum. Ama şu formül kesin yanlış yani. Biz bunu hatırlayacağız, hesaplaşacağız, yüzleşeceğiz, hesaplaşacağız kendimizle ve tamam, günah çıkartmış olduğumuz için pür pak hayatımıza, öyle bir dünya yok. Biz bunu hatırladıkça ne kadar rezillikler yaptığımızı hatırlayacağız. Karşılıklı olarak yani. O arşivler açıldığı zaman aslında hepimizi daha da utandıracak hikayeler çıkacak. Ama burada başka bir şey oldu. Onunla bağlayayım izin verirsen. Şimdi bu son yıllarda iyice netleşti. Yani daha önce de sonuçta belli bir Türk milliyetçisi kesim açısından bu Ermeni meselesi bir sıkıntı kaynağıydı ve işte oradan yayılarak hemen her tarafta, yani 1915 konusunda devletin de desteğiyle oluşturulmuş bir hassasiyet var idi. Ama ne zaman ki belli bir takım isimler buna soykırımdır dediler, işte bu yüzleşmemiz gerekiyor falan demeye başladılar ve bunların sayıları artmaya başladı. Olay bir de içeride şu hale geldi. Ulan bu canına yandımının dünyasında zaten ne kadar pislik varsa bizden biliyorsunuz. Ahaliden, Türk olandan biliyorsunuz. Yani kimseye kendi yaptığın hesabını sormuyorsunuz ama Türklere gelince her şeyi, olan olmayan her şeyin hesabını soruyorsunuz. Şimdiki mesele bu noktaya geldi. Yani Ermeni meselesi, 1915 meselesi üzerinden böyle bir takım toplumu sağaltıcı hayaller kuruyor olanlara bir uyarı, onlara ulaşmayacaktır da ulaşsa da dinlemeyeceklerdir de, ama asıl şimdi hikaye başka bir renge büründü yani. Yani benim 60 senedir üzerine tepindiğim meseleye geldi. Lan bizi beğenmiyorsunuz. Yani aydınlarımızın ihanetine uğruyoruz. Burada iyice vahim biçimde bu aydın ihaneti algısı çok kökleniyor. Yani her söylenen sözdeki her cümleye dikkat edilmesi gerekiyor burada. Çünkü haklılar da yani. Yani kardeşim.
Bizim halkımız kabadır, eğitimsizdir. Komşusunu da öldürür, öbürünü de katleder. Dolayısıyla onlar yaptı zaten bu işi. Yukarıdan birilerinin planlamasına bile gerek yoktu. Noktasına mı getiriyorlar demeye çalışıyoruz.
Ya tabii zaten ne kadar pislik varsa halka atılıyor. Yani şimdi memlekette ekonomi kötü, halkın yüzünden işte tüketmeyi bilmiyor, şunu bilmiyor. İşte bu siyasi iktidarı destekliyor. Şurada pandemi kötü, işte maske takmıyor, sokağa çıkıyor falan. Her konuda halkı suçluyor olan insanlar. Bir de şimdi bu hikaye son dönemde iyice bu renge büründü. Zaten katliam yapmışlardır bunlar yani. Bunlardan beklenir. Olağan şüpheli yani. Şimdi ya bak kardeşim, bu iş, bu hikaye çirkin bir hikaye ve evet yani hepimizi utandıracak bir şey, ama Ya bu topraklarda yani şu insanlar yaşıyor. Ya Kırım'dan göçmek zorunda kalmışlar ve Kırım denen yerde bunların taşı kalmamış. Bu insanlar yaşıyorlar ve bunlar seslerini çıkartmaya çalıştığı zaman hiçbirinizin kulağı duymuyor. Bir taneniz yoksunuz. Her yıl bunlar bir takım şeyleri düzenliyorlar. 24 Nisan'da hepiniz zıp çıktı gibi ortaya çıkıyorsunuz da Kırım Türkleri ya da Kırım Tatarlarının törenlerine niye hiçbiriniz yoksunuz? Veya işte Erdoğan'ın dün dediği gibi yani sonuçta evet Balkan, şu kadar Balkan muhaciri var bu memlekette. Benim de anne tarafımda Balkan muhaciri demin dediğim gibi. Ama yani ben bir günden bir güne onlardan şöyle bir şey duymadım. Ya ne güzel topraklarımız vardı, onları bırakıp gelmek zorunda kaldık demediler yani. Duymadım. Çok geç yaşlarımda anneannemden duymaya başlamıştım. İşte misket atsa, yuvarlasam böyle bilmem ne kadar giderdi filan. Yani dümdüz ova yani. Eğri bir Anadolu coğrafyası gibi değil yani. Ama sonra biz kız alıp kız verirken başka bir takım şey, Makedonya muhacirleriyle de karıştık. Ve yani onlar mesela hiç ısınamamışlardı. Yani ölene kadar kendi memleketlerini sayıklayarak öldüler. Bu insanlar da var kardeş, bak bu topraklarda böyle, böyle insanlar da var. Şimdi şöyle yap hesabı, adam Makedonya'dan sürülmüş gelmiş buraya. 15 yıl sonra Ermenilerle karşı karşıya geldiği zaman ya bunu da kaybedersem gidecek yerim yok. Duygusuyla neler yapabilir yani? Tekrar söylüyorum bak bunların hiçbirisini mazeret uydurmak için söylemiyorum ama varmak istediğim 3 tane nokta vardı. Bunları söylemiş bir daha tekrarlamış olayım. Birincisi tarih falan yazın, arşivlerine girin. Ermenileri, Rusları falan da beklemeyin kardeşim. Siz girin madem, siz girin yazın. Yani İlber Ortaylı'nız falan girsin yazın yani. Çocuklara, gençlere yazdırsınlar. Ama bununla problemi çözeceğinizi beklemeyin. Bir. İkincisi, bak biz bunu böyle etraflıca yüzleşip ne kadar günah işlediğimizi itiraf edip ruhumuzu temizlemeden buradan kurtulmayız diyenlere söylemiş olayım ki bu ham hayaldir. Hiçbir toplum böyle kurtulmadı. Kurtulduktan sonra aradan bilmem ne kadar zaman geçtikten sonra Kızılderili soykırımı anıtı falan yaparsın. Bu da şuralara varınca yapılır yani. Ama yani biz böyle sağaltılamayız. Unutabilirsek ve karşılıklı unutabilirsek. Birbirimize unutturabilirsek bunu. Dolayısıyla bu iş işbirliği gerektiriyor. Benim açımdan tablo böyledir. Üçüncüsü ya bak bu meseleyi formüle ediyor iken bu ahaliyi bu zan altında bırakma işinden vazgeçin. Çünkü bu ahalinin içinde böyle böyle bunun benzeri tas tamam. Yani hikaye tas tamam böyle. Sonuçta Ermeniler topraklarını kaybetmişler, mülklerini kaybetmişler falan. Şu kadar öldürülmüş ama bir kısmı sağ kalmış. Amerika'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş, Ermenistan'a gitmiş, Rusya'ya gitmiş değil mi yani? Şimdi bunun tas tamam benzeri bu coğrafyada yaşayan insanların önemli bir bölümünün hayat hikayesi. Bilmem kaç yüz bin tanesi topraklarında öldürülmüş. Kalanları neyi varsa neyi yoksa bırakıp gemilere binip kaçmak zorunda kalmış ve onlar buradan kendilerine yeni bir hayat kurmuşlar. Şimdi bu insanların trajedilerine sağır kalıp taslamam aynı trajediye. Orada vay siz zaten dedeleriniz işte Ermenilere şunu yapmıştı da yaparsınız siz, ben sizi biliyorum edasıyla konuşmayın yani. Bu konuda üstüme düşeni yapmış olayım.
Tamamdır, peki böyle bitirelim. Cuma günü zaten bu konuyu muhtemelen baz alıp konuşabiliriz. Başka konular da olabilir. Clubhouse'da 21'de, saat 21'de. Şimdilik o zaman bitiriyoruz ve veda ediyoruz. Sevgili dostlar, burada sona erdiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Önce Clubhouse'da sonra videolarımızda.